Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 112.
Lenin ilkbahar boyunca ruhsal bir çöküntü içinde yaşadı. Korkunç anlar geçirdi. Ne olduğumu, neden yaşadığımı bilmezsem yaşayamam. Bunu öğrenemezsem yaşayamam o zaman, diyordu kendi kendine. Sonsuz bir zamanda, maddenin sonsuzluğunda, sonsuz evrende küçük bir organik kabarcık ortaya çıkıyor. Bu kabarcık direniyor, patlıyor. Bu kabarcık benim. İnsana işkence çektiren bir yanılgıydı bu. Ama insan düşüncesinin bu yönde yüzyıllardır yaptığı çalışmasının tek sonucuydu. İnsan düşüncesinin hemen her daldaki araştırmaların üstüne kurulmuş son inançtı bu. Baskın çıkan bir inançtı ve Levin de ne zaman ve nasıl olduğunu fark etmeden bütün öteki açıklamalara göre daha açık olduğundan bu inancı benimsemişti. Oysa ki bu yalnızca yalan değil, aynı zamanda insanın boyun eğemeyeceği iğrenç kötü bir gücün, mutlak bir gücün acımasız alayıydı. Bu güçten kurtulmak gerekiyordu. Kurtuluş herkesin kendi elindeydi. İnsanın kötülükle arasındaki bu bağı koparması gerekiyordu ve bunun da bir tek yolu vardı: ölüm. Levin pek çok kez kendini intihara öylesine yakın hissetti ki bir ip gördüğünde hemen bakışlarını başka yana çeviriyor ve kendine karşı kullanabileceği bir tüfekle dolaşmaktan çekiniyordu. Ama kendini öldürmedi, yaşamını sürdürdü. Levin ne olduğunu ve neden yaşadığını kendi kendine sorduğu zaman yanıt bulamıyor, bu yüzden umutsuzluğa kapılıyordu. Tersine soru sormayı bırakınca ne olduğunu, neden yaşadığını biliyormuş gibi geliyordu ona. Çünkü kesin ve kararlı bir biçimde davranıyor, yaşıyordu. Hatta son zamanlarda eskisinden daha yoğun ve düzenli bir yaşam sürüyordu. Haziran başlarında köye döner dönmez eski uğraşlarına yeniden başlamıştı. Çiftliğin işletilmesi, Levin'in köylülerle ve komşularla ilişkileri, kız kardeşinin ağabeyin işleri, karısıyla ve onun yakınlarıyla olan ilişkileri, çocuğun neden olduğu sıkıntıları, arılara karşı o bahar duyduğu yeni tutkusu bütün zamanını alıyordu. Kendini bu işlere veriyordu ama bu eskisi gibi genel ilkelere dayalı bir kendini veriş değildi. Tam tersine, şimdi bir yandan eskiden toplum yararına yapmaya çalıştığı işlerde başarısızlıktan kaynaklanan ve herkesin üzerine yıktığı bir sürü işle uğraşması yüzünden halkın yararı ile ilgili düşüncelerini bir yana bırakmıştı ve kendini yalnızca bu işlere veriyordu çünkü başka türlü yapamıyordu. Eskiden bu hemen hemen çocukluğunda başlamış ve olgunluk yaşına kadar durmadan sürmüştü. Başkaları için, insanlık için, Rusya için, bütün bir kasaba için iyi bir şey yapmaya kalkışınca böyle düşünmenin ona haz verdiğini ama aynı zamanda da kendi çalışmasının gerekliliği konusunda bir kuşku duyduğunu fark ediyordu. Önceleri ona çok güce görünen ama gittikçe değeri sıfıra inen bu amaçlı çalışmanın gerçekten yararlı olduğundan hiçbir zaman emin olmamıştı. Evlendiğinden bu yana çok daha bencilce yaşıyordu. Sürdürdüğü çalışma yaşamını düşününce hiçbir zevk duymamasının nedeni öncelikle bunun gerekli olduğunu hissetmesi, sonra da her şeyin yolunda olduğunu ve işlerinin giderek çok iyi bir duruma geldiğini gözlemlemesiydi. Şimdi elinde olmadan toprağına bir pulluk gibi gittikçe daha fazla gömülüyordu. Öyle ki toprağı devirmeden işin içinden çıkamıyordu. Babasının ve büyük babasının yaşamış olduğu gibi onun da ailesi için yaşaması, çocuklarının da aynı kültür koşullarından yararlanması gerekiyordu. İnsanın acıktığı zaman yemek yemesi kadar gerekli bir şeydi bu. Bunun için de önce yemeğin hazırlanması, yani Pokrovskoye'deki çiftliğin işlerinin gelir getirecek biçimde yürütülmesi gerekiyordu. İnsanın borçlarını ödemesi gerekliliği nasıl tartışılmazsa, Levin'in de babasından miras aldığı bu toprağı aynı durumda oğluna bırakmak zorunda olduğu tartışılmazdı. Diktiği her fidan, yaptırdığı her yapı için o nasıl babasına şükran duyuyorsa, oğlu da ona şükran duyabilmeliydi. Bu sonuca ulaşmak için de toprağını kiraya vermemesi, kendisinin değerlendirmesi, hayvanlarla ilgilenmesi, tarlaları gübrelemesi, orman dikmesi gerekiyordu. İnsan nasıl kucağına aldığı bir çocuğu yere atamazsa, Levin de Sergey Ivanovich'in kız kardeşinin ona akıl danışmaya gelen köylülerin işleriyle ilgilenmeden duramıyordu. Baldızının ve çocuklarının, karısının, oğlunun rahatını düşünmek zorundaydı. Günün en azından küçük bir bölümünü onların yanında geçirmeden edemiyordu. Avcılık ve yine edindiği arıcılık tutkusuyla bütün bu işler düşününce hiçbir anlam bulamadığı yaşamını dolduruyordu. Ama Levin ne yapması gerektiğini bildiği gibi nasıl yapacağını ve hangi işin ötekilerden daha önemli olduğunu da biliyordu. olabildiğince ucuza işçi tutmak gerektiğini ama daha karlı olmasına karşılık onlara değerlerinden daha az bir ücret ödemek için peşin para vererek onları bağlamaması gerektiğini biliyordu. Kıtlık sırasında çok acısa bile köylülere buğday satabilirdi. Ama o zaman çok gelir getirmesine karşın hanı ve meyhaneyi kapatması gerekiyordu. Ağaç kesimine karşı acımasız davranmalıydı. Ama efendinin topraklarına otlamak için girmiş hayvan için ceza kesmemesi gerekiyordu. Bekçiler buna kızıyor, köylülerce cesaretlendiriyorlardı. Ama yine de bu durumda ele geçirilen hayvanı alıkoyamazdı. Tefeciye ayda %10 faiz veren Piotr'a bu tuzaktan kurtulması için borç para vermek gerekiyordu. Ama vergilerini zamanında ödemeyen köylülere acımak olmazdı. Tarla biçilmediği ve bu yüzden de ot mahvolduğu için kahya bağışlanamazdı. Ama koruluk için 80 desyatinlik toprak üzerinde dikili ağaçların arasındaki otun biçilmesi de düşünülemezdi. İşi bırakarak ölen babasını görmeye evine giden bir işçinin davranışı, acısına ortak olmasa bile hoş görülemez, çalışmadığı saatlerin ücreti kesilirdi. Ama artık bir işe yaramayan yaşlı uşağa para ödememek olmazdı. Levin eve dönerken her şeyden önce huzursuzlanan ya da endişelendiğini bildiği karısının yanına gitmesi ve 3 saattir kendisini bekleyen köylüleri bir dakika daha bekletmesi gerektiğini biliyordu. Ama daha sonra oğul yetiştirmeye gittiğinde bu işten büyük bir zevk aldığı halde bu zevkten yoksun kalacağını, oğul yetiştirmeyi yaşlı adama bırakarak orada bulunan köylülerle konuşmaya gideceğini de biliyordu. İyi mi yoksa kötü mü ediyordu bunu bilmiyordu. Kendine hak vermeyi düşünmediği gibi bu konuda konuşmak ya da tartışmak istemiyordu. Düşünceleri onu her şeyden kuşkulanmaya itiyor, ne yapıp ne yapmaması konusunda bir karar vermesini engelliyordu. Tam tersine düşünmediği ama yaşadığı zaman ruhunda sürekli olarak inanılmaz bir yargıcın varlığını hissediyordu. Bu yargıç iki davranıştan hangisinin istenen, hangisinin yapılabilecek bir davranış olduğuna karar veriyordu. Levin böyle davranmadığı zamanlar içinden gelen bir sesle uyarılıveriyordu. Levin böylece ne olduğunu, neden yaşadığını bilmeden yaşayıp gidiyordu. Bilgisizliği yüzünden ölmeyi isteyecek kadar acı çekiyor ama bir yandan da yaşamını düzene koymaktan geri durmuyordu. Levin en kötü günlerini yaşadığı sırada Sergey Ivanoviç Pekrovskoye'ye gelmişti. İşlerin en yoğun olduğu zaman bütün çalışanların, bütün halkın yaşamın başka hiçbir durumunda göstermediği olağanüstü bir canlılıkla çalıştığı bir dönemdi. Güçlerini iyice zorlayarak çalışan bu insanlar her yıl bu işleri yineleyip durmasalar ve çalışmalarının sonuçları bu kadar basit olmasaydı gösterdikleri olağanüstü çalışma daha çok değer kazanırdı. Buğdayı ve çavdarı biçmek, sonbahar ekimine hazırlanmak basit ve sıradan işmiş gibi görünür ama bunu yapmak için en yaşlısından en gencine kadar bütün köy halkının 3-4 hafta boyunca soluk almadan yalnızca şıra, soğan ve kara ekmekle karınlarını doyurarak her zamankinden 3 kat daha fazla çalışmaları gerekir. Bütün gece buğdayı dövmek, demetleri taşımak ve gündüz ancak 2-3 saat uyumak gerekir. Her yıl bu iş bütün Rusya'da yapılır. Zamanın çoğunu köyde köylülerle ilişki içinde geçiren Levin, iş zamanı kendini o olağanüstü canlılığa kaptırdığını hissediyordu. Sabah erkenden ilk çavdarın ya da yulafın ekildiği yere çalışmaları izlemeye gidiyor, karısının ve baldızının kalkış saatinde eve dönüyor, onlarla birlikte kahvesini içiyor, sonra yürüyerek yeni dövme makinesinin işletmeye konulacağı kasabaya gidiyordu. Levin o gün boyunca kahya ile köylülerle, evde karısıyla, Dolly ile, çocuklarla, kayınpederiyle konuştuğu halde ve çiftliğin işletme sorunlarına karşılık aklından hiç çıkmayan bir tek şeyi düşünüyor, sorularına bir yanıt arıyordu. Ben neyim? Neredeyim? Neden yaşıyorum? Levin yeni yapılan ambarın ortasında durmuş, açık kapıdan, kim zaman yukarı savrulup sonra aşağıdan samanlıktan çıkarılan taze otların, sıcak güneşin aydınlattığı çayırlığın üzerine dökülen harman halindeki buğdayın kuru, genzi yakan tozlarına, kim zaman cıvırdayarak damın altına girip yuvasına yerleşen ak karınlı kırlangıçlara, kim zaman da loş ve tozlu samanlıkta durmadan çalışan köylülere bakıyor, tuhaf şeyler düşünüyordu. Bütün bunlar neden yapılıyor diye düşünüyordu. Ben neden buradayım ve onları çalıştırıyorum? Neden hepsi de harıl harıl çalışıyor, bana becerilerini göstermek istiyor? Çok iyi tanıdığım şu yaşlı Matryona, yangında üstüne bir makine düşmüştü, ona ben baktım. Neden böyle didiniyor? Gidip gelerek bir tırmıkla taneleri karıştıran, çıplak ayaklı, yaşlı bir kadına bakıyordu. İyileşti ama yarın ya da 10 yıl sonra onu toprağa vereceğiz ve geriye hiçbir şey kalmayacak ondan. çok zarif hareketlerle buğdayı samandan ayıran şu kırmızı eteklikli güzel kız da öyle olacak. Onu da gömecekler. Şu iyi diş doruyu da. Bakışlarını sık sık soluyarak makinenin kocaman tekerleğini çeviren gebe kısrağı çevirerek kendi kendine. Hem de çok yakında olacak bu dedi. Demetleri makineye veren sakalı saman çöpüyle dolu gömleğinin omzu yırtılmış Fyodor'u da gömecekler. Makinasının üstünde diziniyor, kadınlara buyruklar veriyor, çevik bir hareketle çark kayışını düzeltiyor. Özellikle gömülecek yalnız onlar değil, ben de gömüleceğim. Benden de geriye bir şey kalmayacak. Öyleyse neden? Bunları düşünürken bir yandan da kol saati elinde bir saatte ne kadar buğday dövüldüğünü ölçüyordu. Ertesi günkü çalışmayı anlayabilmesi için bunu bilmesi gerekiyordu. Bir saat dolmak üzere, daha üçüncü yılına yeni başlanacak diye düşündü Levin. İşçiye yaklaşarak makinenin gürültüsünden sesini duyurabilmek için bağırarak demetleri azar azar vermesini emretti. Bir seferde çok fazla veriyorsunuz Fyodor. Makinenin durduğunu da görüyorsun. Azaltmak gerek. Terden yüzüne yapışmış tozlar yüzünden kapkara olan Fyodor bağırarak bir şeyler söyledi ama Levin'in istediği gibi yapmıyordu. Levin makineye yaklaştı. Fyodor'u kenara çekti ve buğdayı kendisi vermeye başladı. İşçiyle birlikte yemek saatine kadar çalıştı. Sonra ikisi birden ambardan çıktılar. Sapsarı bir çavdar yığınının yanında durup konuşmaya başladılar. İşçi eskiden Levin'in toprağı iken köylülerin kurduğu ortaklığa kiraya verdiği uzak bir köydendi. Şimdi orası kiradaydı. Levin bu toprak konusunda Fyodor'la konuştu. Gelecek yıl aynı köyden zengin ve namuslu biri olan Platon'un burayı kiralayıp kiralamayacağını ona sordu. Köylü terden göğsüne yapışan çöpleri ayıklarken çok pahalı orası dedi. Platon bu parayı sağlayamaz. Konstantin Dimitriç. Peki Kriyon nasıl sağlıyor? Mutuka mı? Fyodor böyle diyerek toprağı kiralayan köylüyü küçümsüyordu. Konstantin Dimitriç o her zaman işini bilir. İşçileri sıkıştırır. İstediğini elde eder. Bu Hristiyan'a acımaz o. Fokaniç amca, yaşlı Platon'a böyle diyordu. Adamın derisini onun gibi yüzebilir mi hiç? Kimi zaman borç verir, kimi zaman da borcu bağışlar. İnsan evladıdır o. Peki ama neden borçları erteliyor? Görüyorsunuz ya insanlar çeşit çeşit. Biri yalnız karnını doyurmayı düşünür. Oysa Fokaniç namuslu bir ihtiyardır. Ruhu için yaşar, Tanrı'dan korkar. Nasıl, Tanrı'dan korkar mı? Ruhu için nasıl yaşar diye bağırdı. Bayağı işte, doğrudan yoldan. Tanrı'nın yolundan ayrılmadan. Bütün insanlar bir değildir. Örneğin siz. Siz kimseye kötülük yapmazsınız. Levin heyecandan tıkanarak, evet, evet, hoşça kal dedi. Dönüp bastonunu alarak hızla eve doğru yürümeye başladı. Köylüden Fokan için ruhunun kurtuluşu için yaşadığını, doğruluktan ve Tanrı'dan ayrılmadığını duyduğu zaman Levin'in ruhuna belli belirsiz ama çok önemli düşünceler dolmuştu. Bu düşüncenin tümü aklında döne döne gözlerini kamaştırarak aynı amaca doğru ulaşıyordu. Levin ana yolda hızlı adımlarla yürürken henüz düşüncelerinin ne olduklarını anlayamamıştı. O zamana kadar hiç tanımadığı bir ruh hali içinde düşünmeyi sürdürüyordu. Köylünün söylemiş olduğu sözler ruhunda her zaman aklını kurcalayan, Fyodor'la toprak kiralama işini konuşurken bile farkında olmadan ona acı veren, dağınık, güçsüz düşüncelerini bir anda şekillendiren, birbiriyle kaynaştıran bir elektrik kıvılcımı etkisi yapmıştı. Ruhunda henüz ne olduğunu bilmediği, zevk alarak incelediği yeni bir şeyler hissediyordu. İnsanın kendi gereksinimleri için değil de Tanrı için yaşaması gerek. Ama hangi Tanrı için? Fyodor'un söylediklerinden daha saçma bir şey söylenebilir mi? İnsanın kendi gereksinimleri için yaşamaması gerektiğini söylüyor. Yani bizim anladığımız, bizim ilgimizi çeken, istediğimiz şeyler için değil de anlamadığımız, kimsenin ne tanımlayabildiği ne de anlayabildiği bir Tanrı için yaşamamız gerek diyor. Ne var? Fyodor'un bu saçma sözlerini hiç mi anlamadım? Anladım da doğru olduğundan mı kuşkulandım? Onları budalaca, anlamsız, belirsiz mi buldum? Hayır, onları anladım. Onun anlamış olduğu gibi doğru olarak anladım ben. Yaşamda hiçbir şey bana bu kadar açık ve belirgin görünmedi. Bundan hiç kuşku duymadım ve duymuyorum, duyamıyorum. Bunu anlayan yalnız ben değilim ki, herkes anlıyor ve aynı şeyi kabul ediyor. Mucizeler bekledim ben. Beni inandıracak bir mucize göremediğim için üzüldüm. Maddi mucize beni kandırabilirdi. Oysa olabilen, her zamanda var olan, beni dört bir yandan kuşatan ama benim görmediğim mucize bu işte. Fyodor Krylov'un midesi için yaşadığını söylüyor. Bu anlaşılır ve mantıklı bir şey. Bizler mantıklı insanlar olarak başka şey için yaşayamayız. Ama birden o aynı Fyodor, insanın midesi için yaşamasının kötü bir şey olduğunu, gerçek için, Tanrı için yaşamamız gerektiğini söylüyor.
Ayrım sonu.